yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programda neler konuşacağız? Gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, pandemi döneminde de başarılı hizmetleriyle adından söz ettiriyor. Alınan etkin tedbirler sayesinde dezavantajlı gruplarda salgının etkilerini minimumda tutmayı başaran kurum, kültürümüzde saygın bir yeri olan büyüklerimizin, yaşlılarımızın ve engellilerimizin korunması hususunda üstün bir başarı gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzman doktor Orhan Koç telefon hattımızda olacak ve bu bağlamda genel müdürlüğün misyonunu, halihazırdaki çalışmalarını konuşacağız. Hemen sonrasında sevgili dinleyicilerimiz, Avrupa'da yeni dönem radyoculuk ve dijital yayıncılığı konuşacağız. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ersoy Soy'dan telefon konuğumuz olacak. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Ömre bedel, can katıyor bu canıma.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Doktor Sayın Orhan Koç var. Sayın Koç, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz ve gerçekten büyük bir ilgiyle, büyük bir takdirle izliyoruz özellikle genel müdürlüğümüzün önemli çalışmalarını. Çünkü gerçekten büyüklerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz, kültürümüzde çok saygın bir yeri var ve onlara sahip çıktığınızı görmek hem bizim hem de özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın eminim gözlerini yaşartıyor. Çok önemli çalışmalar onların da takdirini, beğenisini kazanıyor ve siz uzun yıllardır hep aslında halka hizmet için çalışıyorsunuz. Öncelikle kolaylıklar dileyerek başlamak istedik yayınımıza. Sayın Koç, bugüne kadar neler yaptınız? Özellikle şu pandemi sürecinde ne gibi çalışmalar gerçekleştirildi? İsterseniz bunlarla başlayalım.
Evet, bu program için çok teşekkür ediyorum. Tabii ülkemizde ve kültürümüzde, bu coğrafyada her zaman yaşlılar önceliklidir.
Evet.
Yaşlara saygı, hürmet bizim şiarımızdandır. Evet. Aynı şekilde engellilerimize yönelik hizmetlerimizi de hep önceliklendirmişizdir. Bu COVID döneminde, pandemi döneminde de kurumsal bakım merkezimizdeki yaşlarımız ve engellilerimiz için, ayrıca yanındaki yaşlı ve engellilerimiz için bir dizi tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizi COVID'in ilk başlangıcı olan Çin'deki hadiseden hemen sonra, Türkiye'ye henüz daha vaka gelmeden önce Ocak ayı içerisinde almaya başladık. Özellikle kurumsal bakım merkezlerimiz ki en riskli alanlardır. Buradaki bütün personellerimizin yaşlarımızın sağlığıyla ilgili, dengeli beslenmeleriyle ilgili hemen hızlı bir eğitim süreçlerini yapmalarını ve pandemiyle ilgili süreçte hazırlıkları yapmalarına yönelik talimatlarla süreci başlattık. Hı hı. Yine kuruluşlarımızın ihtiyaç duyabileceği tıbbi malzemeler, maskedir, diğer araç gereçlerdir, dezenfektan malzemeleridir. İhtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidermeleri için düzenlemeler yaptık, tedbirler aldık.
Evet.
Yine kuruluşlarımızdaki personellerimizin ve yaşlılarımızın belli periyotlarda 6 saatte bir ateş takibi, nabız takibi, solunum takibi gibi şüphelenen bir vakada da hızlı bir şekilde teşhis koymak için gerekli uygulamaları başlattık. Çünkü biliyorduk ki COVID ile ilgili mücadelede en önemli şey hızdır.
Hı hı.
Yani virüsün hızından, evet, daha hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Tabii Şubat ayından itibaren de kuruluşlarımızdaki ziyaretleri kısıtladık. Yaşlarımızı ihtiyaç dışında, hastane ve diğer ihtiyaçlar, zaruri ihtiyaçlar dışında kuruluş çıkışına kısıtlama getirdik. Aynı şekilde ziyaretleri de kısıtladık. Hı hı. Çünkü biliyorduk ki virüsün giriş kapısı insan üzerinden taşınmayla olacak veya yaşlımızın dışarıda bulaş riski olacaktı. Tabii gün içerisinde, yıl içerisinde, aylar içerisinde COVID'in Türkiye'de Mart ayında işte tespit edilmiş olmasıyla da tedbirlerimizi biraz daha sıkılaştırdık. Özellikle yaşlılarımızı korumak, engellilerimizi korumak için ziyaret kısıtlamalarını tamamen katı bir şekilde uygulamaya başladık.
Hı hı.
Yaşlılarımızın da kuruluş dışına çıkışlarına yönelik hastane hariç, diyaliz gibi, kemoterapi gibi hariç kısıtlama yapmış olduk. Tabii bu tedbir bir önleme tedbiriydi ancak yeterli değildi. Bunun üzerine personelimizin işe gidiş gelişindeki riskler, toplum içerisinde virüsün hızlı yayılmış olmasından kaynaklanan riskler üzerinde düşündüğümüzde personelimize bir çağrıda bulunduk. Dedik ki sizler kuruluşumuzda 14 gün kalsanız, hiç eve gitmeden çalışsanız ve bu şekilde de virüsün kuruluşa girme ihtimalini sıfırlasak dedik.
Hı hı.
Bu bir çağrıydı ve bütün bakım kuruluşlarımızda çalışanlar özveriyle bu çağrımıza karşılık verdiler ve sevdiklerinden, ailelerinden ödün vererek çok özverili bir şekilde kuruluşlarımızda 14 gün hiç çıkmadan çalışmaya başladılar. Hatta bazı kuruluşlarımızda bu bir aya kadar ulaştığını gördük. Bu bizim için çok önemli bir tedbirdi.
Hı hı.
Ve hakikaten çalışanlarımızın özverisini, yaşlı ve engellilerimize verilen önemi de gösteren bir göstergeydi. Zira hepimiz biliyoruz ki yurt dışında, gelişmiş ülkelerde kurum bakımındaki yaşlı ve engelliler adeta ölüme terk edilerek, evet, kurum bakımındaki bütün personel kaçarak, hizmetten çekilerek ölüme mahkum edilmiş tablolarla karşı karşıya kaldık. Evet. Ama tam tersinde bizim ülkemizde ise kendi ailesinden, çocuklarından, sevdiğinden, eşinden ödün vererek, kuruluş içerisinde kalarak bakım verdi. Bu bizim için çok önemliydi. Tabii tedbirlerimizi daha da geliştirerek, özellikle test konusu, personelimizin vardiyaya girişinde 14 günlük vardiyaya girmeden önce tümünün testini yaptık. Covid ile ilgili testlerin negatif olduğunu gördükten sonra kuruluş bakımını aldık. Bu uygulamalarımızı Dünya Sağlık Örgütü ile de paylaştık. Dünya Sağlık Örgütü ülkemizdeki uygulamaları inceledi, bir rapor hazırladı ve dünyaya örnek bir uygulama olduğuna yönelik de raporunu kendi resmi sitelerinde yayınladı. Bu da ülkemiz açısından gurur verici bir tabloydu. Tabii yaşlılarımızın biz tüm hizmetlerini kurum bakımında karşılıyorken, sağlıkla ilgili en ufak bir şikayeti, semptomu, bulgusu olduğu zaman erken teşhis koyduk ve bütün yaşlılarımızı sağlığa erişim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan sağlık hizmetlerine erişimi sağladık. Bu çok önemliydi. Çünkü biliyoruz ki İngiltere'de, Avrupa'da birçok ülkede yaş triyajı dediğimiz triyajlama yapıldı. Yani sağlık hizmetine erişimde bile yaşlıları öncelemek yerine tam tersine genç olan, iyileşme ihtimali daha yüksek olan bireyleri seçerek bir triyajlama yaptılar. Ülkemizde ise sağlık sistem altyapısının güçlü olmuş olması, yaygın olmuş olması ve yeterince kapasitesinin olmuş olmasının da ve bizim de yaşlarımıza vermiş olduğumuz önemle birleşince biz bütün yaşlılarımızı her ilde sağlık hizmetine erişimini sağladık. Hiçbir şekilde acillerde, servislerde, polikliniklerde beklemeden, hı hı, sağlık hizmetine eriştiler ve bütün tedavi süreçlerini hastanede sağladılar. Tabii hastane sonrasında da biz bir tedbir geliştirdik. Özellikle COVID'in bulaş süresinin uzun olduğunu, 14 gün 21 gün bu bulaşın sürdüğünü ve bu riskin sürdüğünü bildiğimiz için hastaneden taburcu edildikten sonra yaşlımızı direkt kuruluşa almadık. Bunun yerine özel dizayn edilmiş izolasyon kuruluşları oluşturduk ki Türkiye'de 2500 yatak kapasitesinde yeni izolasyon kuruluşları yaptık. Bu kuruluşlar da standartlar itibariyle ruhsatlandırılmış merkezler. Tüm personeli ayrı ve donanımlı bir yer. Bu şekilde yaşlılarımızı, engellilerimizi de izolasyon kuruluşuna aldık. Hastane taburcu olduktan sonra 14 günde burada bakımlarını yaptıktan sonra tekrar testlerini yapıp negatif olduklarını, artık bir başkasına bulaştırma riski olmadığını görünce kuruluşundaki odasına aldık. Bu döngüyü, bu bakım sürecini tüm ülke genelinde, özel sektör, resmi bakımlar hepsinde uygulama yaptık, uygulama birliği oluşturduk ve ciddi bir iletişim ağı kurarak da en ufak bir bu tür ihtiyacı olan bireyin süreçlerini takip etme imkanımız oldu. Bu ve buna benzer tedbirlerle virüsün kuruluşa girmesini önledik. Kuruluşa girmişse de, bulaş olmuşsa da kuruluş içerisinde yayılımını engelledik.
En azından engelledik.
Böylece ciddi manada toplu ölümler gördük yurt dışında, kurum bakım merkezlerinde, evet, ki rakamlar yayınlanıyor. Mesela Kanada'da, İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da vefat edenlerin %60'ı, %50'si, %80'i gibi rakamlar var. Bunların, vefat edenlerin bu rakamlar %80'e kadarı kurum bakımında olan yaşlılar olduğunu gördük. Bu tabii çok önemli bir risk. Kurum bakımındaki yaşlıların virüs bir girince bütün kuruluşu etkileyebiliyor ve yaşlardaki ölüm riski tabii ki çok yüksek. Özellikle ileri yaş olmaları, kronik hastalıkların olması, ki bizim kuruluşlarımızda da ortalama yaş 80'in üzerine, birden fazla kronik hastalığı olan yaşlılarımız var. Hamdolsun bu ve buna benzer tedbirlerimizle bugün Türkiye'de kuruluşlarımızdaki COVID ile ilgili sürecimiz çok sağlıklı bir şekilde devam etmekte.
Çalışmalarınız da devam ediyor. Tabii şimdi pandemi sürecinde online dediğimiz uzaktan toplantılar, uzaktan eğitimler de çok ön plana çıkmaya başladı. Bildiğimiz kadarıyla sizin de bu tür çalışmalarınız var, öyle değil mi? Özellikle rehberlik konusunda online eğitimler düzenliyorsunuz. COVID-19'un engelli ve yaşlı bireylere etkilerini içeren ve bu konularda evet. tartışma açan toplantılar düzenliyorsunuz. Bunlardan da bahseder misiniz?
Evet, tabii bu dönemde yeni bir şey keşfettik. Aslında vardı da ihtiyacımız daha çok ortaya çıkınca evet. daha çok kullanmaya başladık. Bu da dijital dönüşüm uygulamaları. Biz tabii genel müdürlük olarak 2018'den bu tarafa yaşlılarda dijital dönüşüm, engellilerde dijital dönüşüm diye programlar yapıyorduk. Hı hı. İşte bu pandemi döneminde de bu altyapımızın varlığı bizim çok işimize yaradı. Özellikle engellilerde bilgiye erişim, engellilerin bir işitme engelli bir bireyin, görme engelli bir bireyin oluşturulmuş olan rehberlerden faydalanması, COVID ile ilgili bilgilendirmelerden faydalanması için erişilebilir bir içerik olması lazım. Hı hı. Yani bundan neyi kastediyorum? İşitme engelli bir birey için işaret diliyle desteklenmiş bir bilgi ve görsel olmalı. Görme engelli için herkese seslendirilmiş veya ekran okuyucusuyla desteklenmiş içerikler olması lazım. Biz bunları hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar sonucunda içeriklerin erişilebilirliği konusunda çok ciddi çalışma yaptık.
Sayın Koç, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Bu arada bu erişilebilirlikten tam bahsetmişken bize de gönderdiğiniz bir kamu spotu var. Müsaadenizle sözünüzü balla kesmiş olayım. O kamu spotunu sevgili dinleyicilerimize ulaştıralım. Çok hemen sonrasında yeri geldiği için hemen sonrasında sohbetimize devam edelim. Ne dersiniz?
Çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz. Bu yıl 2021'de erişilebilirlik yılıydı. İnşallah 2021 yılı da erişilebilirliğin devamlılığını sağlandığı bir yıl olacak.
İnşallah.
Çok önemli. Buyurunuz.
İnşallah. Hemen o zaman sevgili dinleyicilerimize bir erişilebilirlik konusunda bir kamu spotu var bakanlığımızın düzenlediği. Hemen onu dinleyelim. Sonrasında Sayın Genel Müdürümüzle sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Benimle bak.
Benimle oku.
Benimle yürü.
Benimle konuş.
Benimle duy.
Benimle ulaş.
Benimle ara.
Benimle bul.
Benimle üret.
Benimle yaşa.
Farkımda ol. Çünkü ben buradayım.
Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Doktor Sayın Orhan Koç'la söyleşimize devam ediyoruz. Tam da konu erişilebilirlik konusuna gelmişti. Bir kamu spotu vardı bizlere ulaştırdıkları. Onu sizlerle paylaştık. Sayın Genel Müdürüm, buyurun devam ediniz lütfen. Söz sizde.
Evet, bu alanda tabii özellikle yaşlılarımız ve yaşlılarımıza yanındaki aileleri, engellilerimiz ve engelli ailelerimize yönelik çok ciddi rehberler hazırladık. Bu rehberleri hem sahaya göndererek hem de dijital ortamda yapmış olduğumuz programlarla paylaştık. Çünkü engelli bireyin ailesinin bu süreçte bilgiye olan ihtiyacını gidermek, engelli bireyin ev içerisindeki uzun süre sokağa çıkmadan yaşamını idame ediyorken oluşturan psikososyal ihtiyaçlara yönelik rehberlik yapmak, herkese, yaşlarımız için de bu çok önemliydi. Yaşlarımızın ve engellerimizin yaşamını evde devam ettirirken Hayat Eve Sığar kampanyasının bağlamında da birçok kültür fizik hareketlerinden sağlıklı yaşam, dengeli beslenmeye yönelik programlar gerçekleştirdik. Tabii burada sivil toplum kuruluşlarımız, akademisyenlerimiz, üniversitelerimizle de işbirlikleri yaparak bu süreçte onların yanında olmaya çalıştık. Yine bayramlarda her zaman tabii yaşlarımızı, büyüklerimizi ziyaret etmek bizde bir gelenek, bir görenek. Bu bayramlarımızın da buruk geçmemesi için, sevgi ve merhamet, şefkatimizin yansıyabilmesi için büyüklerimizle dijital ziyaretler planladık. Yaşlarımızı dijital ortamda sevdikleriyle buluşturduk ve bu uygulamalarımızı yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Ve İnşallah yaşlarımızda dijital dönüşüm, dijital okuryazarlık gibi uygulamalarda da yaşlarımızı bu tür hadiselerde daha güçlü kılmaya çalışıyoruz.
Evet, pandemi aslında birçok şeyi belki götürdü ama bize öğrettiği pek çok şey de var. Bardağın hani dolu tarafını görmek gerekirse artık pek çok evde internet ulaşımı, özellikle yaşlılarımızın hizmetine de açıldı. Sizin de bahsettiğiniz pek çok platform da oluşturuldu. Erişilebilirlik konusunda ödüller de verildi ya da verilecek, bilmiyorum. Lütfen onu da sizden öğrenelim.
Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Tabii engellileri biz açısından yapılmış olan çok ciddi hizmetler var. 2005 yılında çıkan engelli hakları kanunumuz var. Şu özel bir kanun. Birçok uygulamalar var. Fakat biz şunu diyoruz. Bütün hizmetlerin kapısı erişilebilirliktir. Yani siz çok iyi bir hizmet üretmiş olabilirsiniz. Fakat erişilebilir değilse o hizmet, yani engelli birey, görme engelli birey, işitme engelli birey, bedensel engelli birey oraya o hizmete erişemiyorsa, bu bilgi erişemiyorsa, aslında o hizmetin o açıdan, engelli açıdan bir kıymeti harbiyesi olmadığını biliyoruz. Onun için bütün hizmetlerin kapısı erişilebilirliktir diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 2020 yılını erişilebilirlik yılı ilan etti. Bütün kamu kurum ve kuruluşlar erişilebilirlik alanında çok ciddi çalışmalar yaptı. Biz de bunu bir ödülle ödüllendirelim istedik. 2020 yılı erişilebilirlik ödülleri programı hayata geçirdik. Çok ciddi bir teveccüh oldu. Çok ciddi bir ilgi oldu. Biz beklediğimizden çok daha fazla proje başvurusu aldık. 1070 proje başvurusu oldu. Bu projelerimizi teknik jürimiz inceledi. Biz de halkımıza soralım dedik. Engelli kardeşlerimiz, engelli kardeşlerimiz aileleri de projede oylasın dedik. Halk oylamasına sunduğumuz projelere 200 bine yakın halk oylaması yapıldı. Halk oylamasında da çok büyük bir ilgi oldu. Buradan şunu görüyoruz ki toplumumuz engelli bireylere yönelik verilen hizmetlere karşı aşırı duyarlı. Evet. Ve ciddi manada bu anlamda faaliyetler yapıyorlar ve hassasiyetleri doruk noktasında. Bu bizi çok mutlu etti. Gerçekten gelen projelere baktığımızda tasarımdan üniversitenin erişilebilirliğine kadar, yerel yönetimlerin erişilebilirliğinden bilgi erişime kadar çok geniş yelpazede projelerimiz var. İnşallah yakın bir tarihte de bu projelerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, ödül töreniyle, Sayın Bakanımızın direktifleriyle vermeyi planlıyoruz. Ve erişilebilirlik ödül törenimiz inşallah her yıl devam ederek yaygınlığını artıracağız.
İnşallah. Şimdi tabii hep pandemiden bahsettik ama biz ümit ediyoruz ki 2021 yılında çok özür diliyorum. 2021 yılında bu pandemi salgını, bu salgından kurtulacağız ve yeniden o güzel hayatlarımıza geri döneceğiz. Aslında pandemiden hep bahsettik, hep pandemi sürecinde çalışmalardan bahsettik ama bildiğimiz kadarıyla yaşlı hizmetleri konusunda, engelli hizmetleri konusunda aslında bütünleşik bir yapı olarak çalışıyor genel müdürlüğümüz, değil mi? Evrensel bir bakış açısıyla siz onlara yaklaşıyorsunuz. Bundan sonra diyelim, hani pandemi oldu, bitti ve sonrasında gelecekte ne gibi öngörüleriniz olacak? Gelecekte ne gibi çalışmalara imza atılacak? Biraz da bunlardan bahsedelim.
Tabii, çok teşekkür ederim. Tabii dünya yaşlanıyor. Özellikle Avrupa ülkelerindeki bugünkü yaşlılıkla ilgili yaşanan sorunları gurbetçi kardeşlerimiz, oradaki yaşayan kardeşlerimiz çok net hissediyorlar. Yaşlanan Avrupa özellikle kurumsal bakım merkezlerinde bu hizmetini karşılamaya çalışıyor. İşte belli periyotlarda farklı ülkelere giderek biraz daha dinç olan yaşlılar yaşamlarına anlam katmaya çalışıyor. Ve bugün Japonya gibi birçok ülkede 3 kişiden biri yaşlı. Ülkemizde de yaşlı nüfusumuz %9.2. Yani ülkemiz de yaşlanan bir toplum, yaşlı bir topluma doğru gidiyor ve hızla da biz de yaşlanıyoruz. Tabii yaşlanmanın getirmiş olduğu birçok düzenleme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu yerel yönetimler açısından olsun, hizmet modellerimiz açısından olsun. Hamdolsun ülkemizde aile yapısının güçlü olması neticesinde 7,5 milyon yaşlımız ailesinin yanında kalıyor. Biz ailesi yanında kalan yaşlarımıza yönelik bütünleşik bakım sistemimizde modeli ortaya koyarak ailesinin yanında kalan yaşlımızı veya yalnız yaşayan yaşlımızı desteklemeye çalışıyoruz. Bu anlamda birinci önceliğimiz evde bakım hizmetleri, Ve şu anda 535 bin kişiye evde bakım hizmeti veriyoruz. Tamamen devlet tarafından finanse edilen bir hizmettir bu. Yine evde sosyal hizmetler, yani evinin temizlenmesi, evinde yemek yapılması, kişisel bakımı, bakım onarım, tadilat gibi işlerin yapılması noktasında projelerimiz hayata geçiyor ve bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Yalnız yaşayan yaşlılarımızın ihtiyaç hallerinde ulaşabileceği bir merkezi çağrı sistemi, ki bunu yerel yönetimlerde uyguluyoruz. Bir tuş, bir dokunuşla merkeze ihtiyacı iletebileceği mekanizmalar geliştiriyoruz. İhtiyacı olan yaşlılarımızı gün içerisinde, gündüz yaşam merkezlerimizde Alzheimer gibi veya engelli kardeşlerimizin gelip orada rehabilitasyona yapıldığı, iş uğraş terapiden yapıldığı, müzik ve sanat uygulamaların olduğu gündüz yaşam merkezlerinde misafir ediyoruz. Akşam da evlerine gidiyorlar. İhtiyaç duyan yaşlılarımızı yılda 45 gün kurumsal bakımda misafir ediyoruz. Çünkü 40 yıl engellisine bakan bir aile düşünün. Adanmış hayatlar. Onun da kendisine ayrıca bir vakit olması lazım. Uzun bir seyahat yapmak istiyorsa, umreye gitmek ister, hacca gitmek ister veya yurt dışı gezisi yapmak ister. Engellisini güvenle bırakacağı bir yer ister. İşte devletimiz bu durumda engellimizi alıyor, yaşlımızı alıyor ve kurumsal bakımda hiçbir ücret almadan hizmetini veriyoruz. Buna biz misafir uygulaması diyoruz. Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlımız ve engellimiz için ise yine ihtiyaçlarını karşılayacak modern kurum bakım merkezlerimiz var. Burada sosyal hizmetlerle bütünleşmiş, rehabilitasyon sanat terapiler ve rehabilitasyon hizmetleriyle desteklenmiş merkezlerimiz. Burada da kurumsal bakımlarını yapıyoruz. Bütün bu hizmetlerin birlikte yapılmasına da bütünleşik bakım hizmeti diyoruz. Ve ülkemizde bu hizmetler verilmekte ve yaygınlığı, niteliği de artırmak için yeni yeni programlar geliştiriyoruz.
Sayın Koç, gerçekten emeklerinize sağlık. Çok önemli, çok ulvi bir göreve hizmet ediyorsunuz. Siz de bir tıp hekimisiniz. Hem sizin nezdinizde hem doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hemşirelerimize ve bütün bu hizmetlerde özellikle engelli ve yaşlılarımız için çalışan kıymetli çalışanlara çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Sizinle olan bölümümüzün sonuna geldik ama son olarak dinleyicilerimize, özellikle yurt dışındaki kıymetli vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Şunu net bir şekilde söylemek istiyorum ki ben hekim olarak 1992 yılında Malatya Kale ilçesinde çalışıyordum. Bir doğum vakası, o kış mevsimiydi, doğum vakası ihbarı geldi. Tabii Malatya'nın Kale ilçesinde uzak köyler, kışın gitmeniz mümkün değil. Kardan yollar kapanmış, sene 92. Bize çağrı bırakan dedi ki helikopterle gelseniz. Tabii yurt dışında bu imkan o zaman çok vardı. Helikopterle geliyordu, işte uçak ambulanslarla. Bugün hamdolsun ülkemizde uçak ambulanslarımız, helikopterlerimiz 112 hizmetinde olan ve hamdolsun her bölgede sağlıkla ilgili altyapısı modernize edilmiş güçlü hastaneleri olan, evde sağlık hizmeti ki bütün vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde verilen yaygın bir hizmet ağımız var. Az önce bahsetmiş olduğum sosyal hizmetlerdeki bütün hizmet alanları entegre bir şekilde verilmekte. Artık vatandaşlarımız gerek Türkiye'de gerek yurt dışında başı dik, gururlu bir şekilde ülkemizin lider bir ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebilirler. Ülkemizde dönmek isteyen bütün vatandaşlarımız huzur içerisinde bu hizmetlerden faydalanacaklarını da söylemek isterim. Burada son söz olarak sağlık çalışanlarımıza, huzur evlerimizde, engelli bakım merkezlerimizde çalışan sosyal hizmet uzmanlarımıza, psikologlarımıza, fizyoterapistlerimize, hemşirelerimize, kısaca bütün çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız da teşekkürlerini defaten bildirmiş ve Sayın Bakanımız da bir teşekkür belgesiyle de bunu taçlandırmıştı. Bu özverili çalışmalar için minnettarız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ülkemizi dünyada birinci sıraya getiren ve gerçekten İslam alemine örnek olan, dünyaya örnek olan uygulamaları imza attıkları için bütün personelimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum.
Biz de hem size hem de onlara çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yayınımıza katıldığınız ve aktardıklarınız için Sayın Koç. Görüşmek dileğiyle efendim, kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Doktor Orhan Koç telefon hattımızın diğer ucundaydı. Özellikle genel müdürlüğün görevlerini ve pandemi sürecinde engelli ve yaşlı bakım evlerindeki kolaylıkları bizlere ulaştırdı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ersoy Soydan var. Sayın Soydan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Bizi dinleyen herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamız çok yakın bir zamanda, sanıyorum Aralık'ın son günleriydi, çok kıymetli bir sempozyuma aslında imza attı ve şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Değerli hocam bunu aslında kendine bir gaye edindi, bir amaç edindi ve uzun yıllardır Türkçenin önemi ve Türkçenin aslında Avrupa'daki, özellikle biz yurt dışına yayın yapan bir radyoyuz. Tam da bu sempozyumda o kadar iç içe oldu ki aslında konuşacağımız konular. Yurt dışındaki kıymetli vatandaşlarımızın o Türkçe değerini kabul, Türkçe değerini kaybetmemeleri, gelecek nesillere aktarabilmeleri adına çok kıymetli görevler üstleniyor değerli hocamız. Hem de bu sempozyumdan yola çıkarak biraz Avrupa'daki yayıncılığı, biraz Türkçeyi, biraz dijital yayıncılığı konuşalım istedik. Değerli hocam, bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Bu imkanı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz.
Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nin organizasyonuyla Avrupa'da yeni dönem radyoculuk ve dijital yayıncılık diye 27 Aralık Pazar günü geçtiğimiz günlerde bir online sempozyum yaptık. Burada Avrupa'nın 6 ülkesinden Türk radyocular, sempozyuma katıldılar. Yaklaşık 3 saat boyunca bunların deneyimlerini, fırsatları, olanakları ve tabii ki bir takım güçlükleri konuştuk. Şimdi kültür dediğimiz şey yaşayan bir şey ve dille ancak siz kültürü yaşatabilirsiniz. O yüzden Türkçenin o ülkelerde işitilmesi, ana dilin varlığı ve ana dilin ve kültürümüzün kaybolmaması açısından çok önem taşıyor. Bu işte uğraşan insanlar zaten yani sempozyumda şöyle tarif ettiler. Bir Avrupa'da Don Kişotluk yapıyoruz çünkü kolay.
Evet, doğru.
Kendilerini buradan selamlamak istiyorum. Yani mesela 33 yıldır Norveç'te çok küçük bir Türk topluluğuna yayın yapan Doğan Gürsel abimiz var. Norveç İnter FM Genel Müdürü Oslo'da. Küçük bir Türk topluluğuna 33 yıldır haftada 4 saat Türkçe yayınlar yapıyor. O radyo bir kamu kurumu olduğu için bugüne kadar getirmeyi başarmışlar. Mesela Hollanda'da deniz radyo var, Rotterdam'da. Bu yine sempozyumun katılımcılarından biriydi Özcan Özbay. Özcan Bey, dünyada Türkçe internet radyosunu ilk hayata geçiren isim ve 22 yıldır aralıksız bu işe devam ediyor. Yine Paris'te Radyo Kardeş isimli bir radyomuz var. 60'a yakın programcı yayın yapıyor. Yani çok kalabalık bir ekibi var. Yani ve profesyonel bir mantık var aslında işliyor. Fakat gelirleri yok.
Evet, hiç destek almıyorlar, öyle değil mi?
Tabii. Yani hemen hemen yani kamudakiler dışındakilerin doğru düzgün de bir geliri olduğunu söyleyemeyiz. Doğruyuz konuşmak gerekirse hani ilan gelirleri falan çok çok düşük. Mesela Paris'tekinin hemen hemen hiç yok. 60'a yakın programcı yayın yapıyor ve şuna dikkat etmek istiyorum. Dünyadaki internet radyolar arasında 55. sıraya yerleşmiş durumda Radyo Kardeş. Çok çok önemli bir şey bence. Çünkü pek çok büyük grubu falan sollamış durumda.
İsmi de ne kadar anlamlı.
Yine Belçika'nın Brüksel kentinde Gold FM diye bir radyomuz var. Bu da Belçika'nın lisanslı tek Türk radyosu. O da Tarık Can Ekinci Bey, radyonun genel koordinatörü katılıp düşüncelerini aktarmıştı. Yine İsviçre'de Radyo Muno diye bir kamu radyosunun bünyesinde Radyo Türkiye Özlemi diye bir program yapılıyor her hafta. Oradan da Ahmet Uysal katıldı. Tabii İsviçre'de birkaç tane daha, Atapover gibi birkaç tane daha Türk kamu radyolarında Türkçe programlar yapıyor. Aslında yurt dışında 50'ye yakın gerek 7 gün 24 saat Türkçe yayınlar yapan gerekse de hani program olarak Türkçe programların yapıldığı radyo var. 50 radyodan söz edebiliriz. Bu radyoların sayısı zamanla hani Türkçe programların yapıldığı radyoların sayısı bazen artıyor, bazen eksiliyor. Çünkü yani gelir kaynaklarında sorun olduğu için ve de yeterince destek görmedikleri için doğruyu söylemek gerekirse zaman zaman kapanmak durumunda kalıyorlar. Ancak yani radyodan biraz söz etmek istiyorum. Benim için hani yüksek lisans tezim radyoydu, radyoyla ilgili 20'ye yakın yayın yaptım.
Ne güzel, keşke sizi stüdyomuzda ağırlama şansına sahip olsaydık.
İnşallah bu COVID illetini yendikten sonra geleceğiz. İnşallah gelirim. Ya radyo bu ünlü düşünür Brodel'in deyimiyle yenilmez bir düşman olarak görülen coğrafyayı yenmişti aslında. Kafeyi yenmişti. Hani McLuhan'ın hep kullanılan şeyi var ya, dünyayı küresel bir köye dönüştürdü. Yani arada bir şeyi, ulaşım engelini kaldırmıştır. Siz New York'taki bir konseri Ankara'dan dinleyebilir hale geldiniz. Bu çok önemli bir şey. Ve aslında kitle iletişim araçları insanların yani tercihlerine, kullanım şeylerine göre önem kaybedip ya da kazanmışlardır. Ama radyo birkaç kez öldü denmesine rağmen her seferinde ayağa kalkmayı becermiş. Ve yoluna devam etmiştir. Bu kitle iletişim araçları içerisinde en yaygın olanı ve aslında bu denli de en eski olanı.
Evet.
Mesela televizyon 1936'da yayınlar başladıktan ve 2. Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika'da, Avrupa'da yaygınlaşmış. Radyo tam öldü derken transistör icat edilmiş, FM dalgası icat edilmiş ve radyo taşınabilir hale gelince işte ne bileyim piknikte, ne bileyim deniz kenarında, teknede kullanılabilir hale gelince, arabada kullanılabilir hale gelince ve işitsel bir şey olunca radyo bir kez daha ayağa kalkmış. Sonra yine tam öldü denirken kamu yayıncılığını yıkan Özgür Radyo dalgası gelmiş. İşte gençler,
bir sürü azınlıklar, hatta aralarında Türk işçilerinin de bulunduğu topluluklar, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde kamu tekerlerini yıkınca bu sefer radyo bir kere daha ayağa kalkmış. Bizde mesela bu özel radyo akımı 1990'larda geldi ama Avrupa'da bu 1970'lerin sonunda hakim olmuştu ve Türkler de o dönem çeşitli yayınlar yapmıştı. Yine radyo tam öldü derken, internete gelip tam öldü derken dijital teknolojinin imkanlarıyla radyo yine ayağa kalkmıştır. Bugün geleneksel radyoculuk da artık internetin imkanlarından faydalanmaktadır. Hı hı. Ve geleneksel radyolar da dijital teknolojiye ayak uyduruyor. Kendi radyolarını, yayınlarını o nehir yani canlı olarak internete de aktarıyor. Hatta internet sayesinde radyoculuğun daha popüler hale geldiğini söylemek mümkün. Üstelik 2020 yılına geldiğimizde yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Artık radyo dinleyicilerinin dünya çapında en azından %48'inin radyoyu akıllı telefon ya da internet üzerinden dinlediğini biliyoruz. Evet, radyo eskisi gibi ses dalgalarının iletimiyle belki dinlenmiyor ama internet üzerinden dinlenen radyolar hemen hemen yarıya ulaşmış durumda. İnternet ve dijitalleşme radyoculuğun o derece girmiş durumda. İnternet radyoculuğu aslında 1990'ların başında Amerika'da bir dizi gelişmeyle hayata geçti. Bununla ilgili de bir makale yazmıştım. Özellikle Karl Malamud'un 1993'te yaptığı bir internet talk show'un internet radyosunun gelişimine öncülük ettiği kabul ediliyor. 1994'te yine ilk radyo ortaya çıkıyor. Artık biz AM ya da FM karasal yayınlarla ya da kablolu yayınla ulaşan geleneksel radyolar dışında internet bağlantısıyla yayın akışı sağlayan radyolar internet radyosu diyor. Yani bazı akış biçimleri kullanıyorlar ama internet radyosu, web radyosu, net radyo yani her kapı internet radyosuna ya da dijital radyoya çıkıyor. İnternet radyoculuğunda gerçek zamanlı olarak tıpkı bir şu an konuştuğumuz gibi bir ses akışı da mümkün. Ancak dosyaların hani podcast yöntemiyle saklanarak sonradan dinlenmesi de mümkün. Hı-hı. Tabii ki günümüzde baktığımızda pek çok radyonun yani hemen hemen hepsinin artık internette de yayınlarının yürüdüğünü görüyoruz. Türkiye'de ilk internet radyosu 2004'te yayına geçmiş. Onu Rengin ve İlke Şahin tarafından kurulan Nuit diye bir radyoymuş bunda.
Değerli hocam, şimdi süremizin de tabii hani çok aşmamak adına biraz şeyden bahsetmek sanıyorum yurt dışındaki vatandaşlarımız için biraz kıymetli olacak. Evet. Özellikle Avrupa'daki Türkçe yayıncılığının şimdiki zamanını, belki bugünlerini konuşabiliriz. Bir de bu Türkçe radyoların gelecek nesillerin Türkçe öğrenmesi konusundaki öneminden de belki bahsedebiliriz.
Çok kısa yurt dışındaki Türkçe radyolarla ilgili birkaç tarihsel bilgi vermek istiyorum. Yurt dışında Türkçe radyo yayınları ilk kez Türkiye'den yurt dışına yönelik yayınlar işletilmiştir. 28 Ekim 1938 günü faaliyete geçen Kısa Dalga Ankara Radyosu'nun yayınları Orta Avrupa, Balkan ve Balkanlar ve Yakın Doğu'dan işitilebiliyordu. Aynı dönemde İtalya'da Bari Radyosu da kısa dalga Türkçe yayınlarına başlamış. 1939'da Berlin Radyosu'nda Türkçe yayınlar yapılmaya başlanmış ve daha sonra Bükreş, Sofya ve Tiran'da yapılmış. Ama yurt dışındaki Türkler tarafından yapılan ilk Türkçe radyo yayını 28 Aralık 1944 günü Makedonya'nın Veles'e bağlı bir köyünde Yukarı Vranovça'da gerçekleşmiş. Daha sonra Üsküp, Sofya ve Preştine radyolarında da Türkçe yayınlar başlamış. Günümüzde yurt dışında 6 milyona yakın özellikle Avrupa'da Türk var. Bunlar düzenli iş gücü anlaşmalarıyla 1961'den itibaren yurt dışına yerleşmeye başladılar. Ve Kısa Dalga Ankara Radyosu adıyla Türkiye'den yapılan yurt dışı yayınları 1963 yılından itibaren tıpkı şimdi konuştuğumuz radyonun adı olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak anılmaya başlamış. Ve bu süreçte Türk işçilerine yönelik ilk program yapılmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun yayınları Avrupa'daki Türk işçilerinin başlıca eğlencesi ve ana vatanla iletişim kaynağı olmuş. Evet. Daha sonra 1963'te Hollanda'da Madrid Casablanca Ankara Hattı diye bir müzik programı yapılmış. İlk Avrupa'daki yayın odur. Daha sonra da Almanya'da VDR, Köln Türkiye'de Köln Radyosu olarak bilinen yayınlara başlamış. Ve bu yayınlar Avrupa'nın gerek kamu radyolarında gerek özel radyolarında devam etmiş. Mesela bir şeyde Hollandalı bir birinci kuşak Türk göçmen şöyle diyor. Türkiye'nin sesi radyosu 60'lı yılları kastederek gözümüz kulağımızdı. Net bir şekilde dinleyebilmek için ne zahmetler çekerdik. Hele de bir istekte bulunmuşsak ki çok sık yapardık bunu. Haftalarca radyonun başında beklerdik. Yani Türkiye'nin sesi radyosunun işlevinden bahsediyorum. Tabii daha sonra
bizim için.
Avrupa ve Balkanlarda yaşayan Türkler gerek bulundukları ülkelerin devlet radyolarında, bu özellikle 1977'den sonra pay ayrılmıştır Türklere, Almanya'da ve diğer ülkelerde. Gerek pay oranında, gerekse de kendi kurdukları özel radyolarda sesini duyurmaya başlamıştır. Günümüzde yaklaşık 50 radyo var. 50 radyodan Türkler sesini duyurmaya çalışıyor. Dediğim gibi yurt dışında ve aslında dünyada kurulmuş ilk internet radyomuzda Hollanda'nın Rotterdam şehrinden 1999 yılında yayına geçen Radyo Deniz. Tabii ki bu 50 radyonun 28'i internet radyosu ve bu radyoların çoğu özel girişimler. Hı hı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya'da yaşayan Türkler seslerini yalnızca internet radyosundan duyurabiliyor. Fransa, Almanya, İngiltere, İsviçre, Yunanistan, Makedonya, Kosova gibi ülkelerde ise hem Türklerin geleneksel radyolarda yayınları var hem de internet radyoları da bulunuyor. Dediğim gibi yurt dışındaki Türkçe internet radyoları genellikle özel girişimler tarafından kuruluyor. Yalnızca Yunanistan İskeçe şehrinde İskeçe Türk Birliği tarafından kurulmuş, yani bir kuruluş radyomuzda bulunmakta. Tabii internet radyoculuğu sayesinde Türk topluluklarının bulundukları bölge ve yaşadıkları coğrafyanın dışında da seslerini duyurması sağlanmıştır. Bu çok yeni bir olanak. Çünkü Türklerin kurdukları geleneksel radyoların büyük bölümü, yaptığımız incelemelerde görüyoruz, dayanamayıp kapanmıştır. Geleneksel radyo işletmek son derece pahalı bir iş.
Evet.
Yani enerji giderleri, yatırım giderleri, işte frekans ihalesine gireceksiniz falan. Özellikle zaten 2005'ten sonra Türkçe medya faaliyetlerinin tamamı, yani büyük bölümü, özellikle özel girişimlerin internet mecrasına kaydı görülmekte. Dolayısıyla Türklerin kurduğu geleneksel radyolar, yani sahiplerinin Türk olduğu radyoların büyük sıkıntılar yaşadığını, ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını kendileriyle yaptığımız görüşmelerden görüyoruz. Ben
evet. Sayın Soydan, bu arada özür dilerim, sözünüzü kestim. Son dakikamıza girdik. Ona evet. Göre size
tamam.
Daha uzun dakikalar konuşmak isterdik ama evet. Son cümlelerinizi rica etmek istiyoruz.
Yani Avrupa'da yaşayan 6 milyon civarında Türk göçmeninin ve Balkanlarda yüzyıllardır yaşayan Türk azınlığının Türkçenin yaşatılması başta olmak üzere kültürel kimliğinin korunması ve asimile olmaması için radyo yayınları büyük önem taşımaktadır. Yurt dışında yaşayan Türklerin en azından kendilerini yalnız hissetmemeleri ve ana dille yayın ihtiyacını karşılaması için bu radyoların devam etmesi gerekiyor, varlığını sürdürmesi gerekiyor. Ben bir bilim adamı olarak elimden gelen desteği veriyorum, vermeye de hazırım. Ama tüm kurumlarımızla, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla yurt dışında radyolarda ittifak halinde olmamız ve onları desteklememiz gerektiğini düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve böylesine aslında bizim için, özellikle biz radyocular için değerli bir işlere imza attığınız için devamını diliyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkürler. İyi günler.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Ersoy Soydan telefon konuğumuzdu. Avrupa'da yeni dönem radyoculuğu ve dijital yayıncılığı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde tekrar buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın sesleri.